Ayrım 36 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 341 Kelamın yerini kurşun aldı. Toprağın kabus gördüğü sancılı bir şafak vakti iki uçak belirdi doğu yakasında. Kartallar gökyüzünden çekildi. Büyük bir panik içinde dalgalandı batı Dersim aşiretleri. Dağları ipincecik mavi bir haziran dumanı sarmıştı. 17. Tümen'e bağlı kıtalar Bağırpaşa Dağı'ndan Demenan, Haydaran, Keçelan ve Kalan bölgelerine doğru harekete geçmişti. İlk çatışma 25. Alay'a bağlı 2. taburla Demenan ve Haydaran kolları arasında cereyan etti. Makinalı tüfeklerin takırtılarıyla inledi Zel Dağı. Bunu dağ toplarının uzun aralıklı gümbürtüleri izledi. Meleyen ve bastıkları kayaları hamur gibi kavrayan dağ keçilerinin padiyi doruklara doğru müthiş tırnaklarıyla bir kaçışa dönüştü. Dişi kurtlar ve tilkiler in diplerine çekilerek durumu izlemeye koyuldular. Çatışma bölgesini terk eden güvercin sürülerinden tüyler döküldü sabah güneşine. ''Nizam, nizam!'' diye bağırarak yığınlar halinde kaçışan halk Ahpanoz, Kalan, Harami, Kutu ve Laç derelerindeki mağaralara sığındılar. Mürşit Murto bu kaçış ve bağırışma furyasında koştu. Dedesinden kalma 19. yüzyıl malı, mermisiz kubaçi yapımı bir tabanca çıkardı duvar deliğinden kuşağına soktu. ''Bırakın silahlarınızı savaşmayın!'' diye bağırdı. ''Taşıdığınız silahların ahırlığı kadar ağırlaşacak şerefsizliğiniz!'' Zel Dağı'ndaki çatışmaya katılan Slapet arkadaşlarıyla birlikte Laç Deresi'ne doğru çekilirken mürşide rastladı. ''Vay iki gözüm, aslan Münefer, sen yalnız kalmışsın yollarda. Millet mağaralara çekildi. Seni unutanın ocağı sönsün. Yorulduysan bin sırtıma kurban.'' Silahşörlerin omuzlarındaki silahlara ürpererek bakan mürşit, ''Kellelere bizi yem ettiniz bu demirlere, yazık yazık!'' diye homurdandı, sakalını çekiştirdi. Kalabalık silahşör kolunun çatışmaya ilişkin konuşmalarına kulak verdi. ''Kelamın yerini kurşun aldı. Mezarsız ölülerin kemirildiği kurt sofrasına döner artık bu Dersim.'' ''Korkma aslanım Nefer, Dersim kuvvetlidir. Gördüğün her dağın tepesinde bir ziyaret var. Dersim'e kötülük edenlerin gözlerini kör eder bunların nuru. Tujik babanın tepesinden taşan ateş geçmişte nice orduları mahvetti.'' Slapet'in cümlesini toprağa yönelttiği okkalı bir tükürükle noktalayan mürşit, ''Keşke konuşmasaydın.'' diye diklendi. ''Üzerine işenmiş çiçeğe döndürdün sakalımı, kör ocak!'' Uçak gürültüsünü duyunca yere kapaklandılar yüzü koyun. ''Alçaktan uçarsa herkes ateş etsin.'' diye bağırdı İviz. Toprağı üç kere öpen mürşit, ''Ben elime, ilime, dilime güvenirim.'' diyerek ayağa fırlayıp hızla koşmaya başladı. ''Yat, yerimizi fahş etme!'' İvis'in uyarısını duymadı bile. Slapet kalkıp koşmak istedi ihtiyarın peşinden. İvis'in kendisini azarlayacağından korktuğu için vazgeçti. Çalıların kayaların arasından mırıldana mırıldana Laç Deresi'ne indi aksakal. Ana baba gününe dönmüştü dere. Çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, keçiler, tavuklar, yük denkleri, kapkaçak çıngırtıları... Dibinden çiçekler, kokulu otlar, şilanlar fışkıran kınalı bir kayanın üzerine çıktı mürşit. ''Bir tek öksürüğümü sırtına yüklesem altında ezilir gider, ağzına zırtladığımın dünyası.'' diye mırıldandı. Dereye inen kalabalık silahşör kollarına baktı. ''İçimin gözeleri tıkandı, kokulu otlarım kurudu, güvercinler, turnalar, geyikler uğramaz oldular gönül gözelerime.'' ''Dello, dello, dello! Öfkemin ateşinde pişen has sabrım, acımı çölde bir başına, aç alavan, kan revan içinde bırakan vefakarlığım, sesini hiç duymadığım güzel sahtekarlığım, seni aşkıma kıble ederim ey hırlayan köpeği durduran kemik!'' Çevresine bakındı, çarıklarından başka hiç kimsenin kendisini dinlemediği kanısına vardı. Sakalının sakız gibi kokmasını, bilgisinin artmış olmasına yordu. Tüyleri parlak kiremit renginde gülümseyen angut kuşuna baktı. ''Ne işin var bu derede hey şaşkın?'' sesinin yankısını dinledi. ''Ardıç kuşunun peşine mi takıldın yoksa?'' Gözleri güneşte beyaz akik gibi parlayan arı kuşlarını seyre koyuldu. Tüylerindeki renk ve ışık cümbüşünü yorumlamaya çalıştı. Herkes daha önce terk ettiği mağara ve kovuklara sığınıyordu Laç Deresi'nde. Mürşit Mırto kendi mağarasına giderken hızla gelip geçen bağırışan insanlara küfrediyordu. Bazen duruyor, ''Ah şerefsizler, hiç böyle hedefsiz, adressiz küfretmezdim. Ne hallere düşürdünüz beni?'' diye inliyordu. Yolda ıstakoz gibi yan yana yürüyen Mille Pazapuni ile karşılaştı. ''Çiçeklerin köküne kurşun suyu sızdı Mırto, bu ne felakettir?'' Başını kaldırınca Pazapuni'nin kerkenez gözünü andıran çarpıcı gözleriyle karşılaştı. Dünyayı dünyalığına pişman edecek bir laf aradı söylemek için. ''Sen yüreğini dinlemeden konuşan bir adamsın Pazo'' diye çıkıştı. ''Başını bulutların içinde sanma. Başın dünya karanlığına sarkan paslı zinciri son halkasıdır. Git duru bir suyun aynasında gözlerine bak. Gözlerin benden daha iyi anlatır sana seni.'' ''Sen kendini zapt etmiş, parsellemişsin.'' Suçlanma derecesini anlayamamanın sıkıntısıyla gözlerini kırpıştıran Pazapuni, ''Senin mağarana epey adam doldu.'' dedi. ''Benim mağaram firar etmiş ilimlerin meskenidir. Geviş getiren insanın benim mağaramda yeri yoktur. Benim dış mağaramı iç mağaramla karıştırma. Derin derelerin, inlerin adamısın sen. Aslını ara. Ceviz ağaçlarının, armut ağaçlarının altına git. Bulursun belki.'' ''Mırto, Mırto, valla ben senin sözlerinden bir şey anlamamışım.'' ''Anlasaydın şaşırırdım.'' diye ciddileşti mürşit. ''Anlamak ilimin ilk kapısıdır. Anlayanın bu derin derede ne işi var?'' ''Ama sen de bu deredesin Mırto.'' ''Ben mi?'' diye irkildi mürşit. ''Bu milleti bu mağaralardan, bu dereden çıkaran benim. Bu millet kaçıştı geldi yine bu dereye, bu mağaralara girdi. Arkalarından gitmeyin diye bağırdım. Vakitsiz öten horoz sandılar beni. Onun için ben bu derede değilim Pazo. Ben bu milletin yüreğindeki kör kuyunun dibinde yatan kandilim. Alevime işemeden çek git karşımdan.'' Bulaştığı beladan kurtulmanın telaşıyla ''Haklısın Mırto'' diyerek uzaklaştı sarsak adımlarla. ''Suç bende ki gece muma, gündüz güne sataşan bir adamla hasbihal ettim.'' diye söyleniyordu kendi kendine. Mürşit Mırto mağaranın önünde durdu. Kollarını göğsünde kenetleyerek arı kovanı gibi uğuldayan karanlığı, girişleri çıkışları izledi. ''Dersim adlı eşyayı yoldan çıkaran sıpanın oynamasıdır.'' diye mırıldandı. Ağlayan kadınların çoluk çocuğun arasından geçerek mağaraya girdi. ''Adın getirin, ateş yakın, girdiğiniz cehennemi cennete çevirin hiç değilse.'' Sırtında küçük bir oğlakla mağaraya giren Karabes'e ''Mağaraya çok adam almayın.'' diye bağırdı. Pozvenki, Sosvenki, Mercan Deresi'ni asker tuttu. Azvat'tan Danzik'e kadar ilerlediler. Akbaba Dağı'nda kanlı çatışmalar var. Yarın Kırmızı Dağ'a çıkarlarsa tepemize kurşun yağdırırlar. Bu yıl geçen yıla benzemez.'' Öfkesinden sakalı titreyen mürşit, ''Bak şu feleğin kârına ki ayıya kaval çaldırır.'' diye homurdandı. ''Ben kaval değil, tüfek öttürürüm.'' Mağaraya dolan kalabalığın korku, ter ve barut koktuğunu duyumsayan Mırto, sözün artık değerini ve gücünü yitirdiğini, Karabese'ye cevap vermenin gereksiz olduğunu düşündü. Bir kenara çömeldi, çocukların çoğalan çıplak ayaklarını izlemeye koyuldu. Minnacık kırmızı ayaklar altında eziliyordu dünya. Eğildi önünden geçen 2 yaşındaki bir çocuğun çıplak ayaklarından öptü. Kayalarda iz bırakan güzel ayakları öpmek has alimlerin şanındandı. ''Kurban ölürüm ben mağara karanlığına ışık taşıyan bu güzel ayaklara.'' diye mırıldandı. İşaret parmağının ucuyla alnındaki çizgilerin derinliğini ve sayısını yoklamaya başladı. ''Mağaranın ağzına büyük taşlar yığın, makinalı tüfeklerin top mermilerinin gazabından kurtarır bizi.'' İvis'in dışarıda patlayan bu gür sesi hançer gibi işledi mürşidin yüreğine. Karşısında oturan hane kadının bir av köpeğininki kadar parlak ve şaşmaz bakışlarını keşfedince rahatladı. ''Ne güzel, ne perişan bir kadındır.'' diye iç geçirdi. ''Ömrünü haset üstüne kurmuş, aynı yaşta olmamıza rağmen benden daha çok yaşamış. Bu kadın zamanın zalim uçurumunda dinmeyen bir sestir ki cahil kulaklar duymaz. Oğlunun kabuk bağlayan yarasına melengiç ağacının reçinesini süren Hüsne kadının homurtusunu anlamaya çalıştı. Mağaraya güleç bir yüzle yavan girdi. Girişiyle birlikte Mameki Datuga'yı da harekete geçmiş diye bağırdı. Eli ayağı tutan herkes mağaranın ağzına taş kaya yığsın. Tugay yarın Kırmızı Dağ'da olur. Yaba'nın bu uyarısı halkı iyice telaşlandırdı. Yarın bütün mağaralar dolar dedi Karabes'e. İvis mağaraya yakın bir yerde etrafına topladığı 30 silahşöre Laç Deresi'nin savunmasına ilişkin emirler veriyordu. Laç'ın bir başka yerinde ise Heme'de Civekej, kardeşleri Kemer ve Use ile birlikte 60 kişilik bir silahlı kola Kırmızı Dağ'a asker çıkması durumunda nasıl davranacaklarını anlatıyordu. Kuvarık köyünde oturan Çe Ale, Devreş Giller hariç herkes mağaralara sığınmıştı. Ordunun silahsız halka dokunmayacağını düşünen bazı Areki köylüleri silahlarını toprağa gömüyorlardı. 12 Haziran'ı 13'e bağlayan gece Mameki Dağ Tugayı'na bağlı seyyar jandarma alayı Kırmızı Dağ'a doğru harekete geçti. Sandık sandık mermileri, makinalı tüfekleri ve dağ toplarını taşıyan katır katarlarının toynaklarıyla sarsıldı toprak. Alay Dersimlilerden oluşan kılavuz ve ikmal birlikleriyle birlikte köylere uğramadan hızla aştı dağları. Durumu önceden haber alan Demenanlılar geceleyin Laç Deresi'nden çıkarak Kırmızı Dağ'ın kritik noktalarında mevzilendiler. Cilsur'un yeraltı sığınağına alelacele uğrayan Yavan, ''Medeniyet savaşı başladı, ateş yakma, çocukları ağlatma, keçileri meletme, ay ışığında dışarı çıkma'' talimatını verdikten sonra Demenanlıların biricik makinalı tüfekçisi Slepet'in mevzilendiği noktaya doğru seyirtti. Uçurum diplerinden yükseldikçe berraklaşan ve doruklarda erik moruna dönüşen sancılı bir geceyi dinlemeye başlamıştı tüfekler. Sesi korkuyu ve çağrışımı çoğaltan ölüme gebe bir geceyi, kendi karanlığıyla beslenen zamanı esir alan bir geceyi. Toprağın rüya aydınlığına girdiği, çoban kuşlarının yuvalarından henüz çıkmadığı bir anda İvis'in kartal çığlığını andıran narasıyla tüfekler takırdamaya başladı. Kırmızı Dağ'a ilk çıkan seyyar jandarma alayı 3. taburu neye uğradığını şaşırdı. Arkadan gelen taburlar katırları hızla çözerek ağır makinalı tüfeklerle dağ toplarını konuşturmaya başladılar. Sonradan gelen iki uçağın da yardımıyla Demenan ve Haydananlıları tutundukları mevzilerden gerilere attılar. Kırmızı Dağ'dan yukarı Bor'a inen askeri birlikler Çat köyüne hakim yamaçları ele geçirerek köye çekilen İvis'in koluyla diğer kolları makineli tüfek ateşi altına aldılar. Köydeki 60 kişilik direniş gücü koca bir alayla karanlık çökünceye kadar çarpıştı. Verdikleri 20 ölüyü sırtlayarak çarpışa çarpışa çatı terk ettiler. Çatışmalar başladığında sezdirmeden sır olan Yavan, gündüzü Cilsur'un yanında geçirmiş, karanlık çöktüğünde ise Laç'a inerek Mırto'nun canavar ağzı dediği mağaraya gelmişti. Gündüzü çetin çarpışmalarla geçiren Demenanlılar, ölüleriyle birlikte gece yarısı Laç'a indiklerinde ortalık karıştı. Mağaralardan, kovuklardan, daracık inlerden çıkan halk, silahşörlerin yan yana dizdiği ölülerin başında toplandı. Bağrışma, teşhis ve ağıt tufanını gür sesiyle bastıran İvis, ölenlerin adlarını açıkladı. Toplu halde yan yana gömüleceklerini bildirince bağrışmalar, itirazlarla Laç Deresi uğuldadı. Ölü sahipleri özellikle de kadınlar, ölülerini mağaralara götüreceklerini, cesetlerin üzerinde sabaha kadar ağlayacaklarını ve gündüzün gömeceklerini söylediler. Bu isteğe Demena'nın ünlü kolbaşları İvis, Hesegeve, Mirzo ve Kemere Hesen karşı çıktılar. Halkın gündüz mağaralardan çıkarak ölü gömmesinin kırıma yol açacağını ileri sürerek ölülerin derhal gömülmesini emrettiler. Cesareti, atıcılığı ve yıldırım baskınlarıyla taburları korkutan, halkın gözünde ise efsunlu, yenilmez bir insan olarak büyüyen İvis'in emri derhal yerine getirilerek ölüler o gece gömüldü. Yakınları ölülerinin kanlı elbiseleri üzerinde sabaha kadar dövüne dövüne ağıtlar yaktılar. Saçlarını yoldular, yüzlerini, göğüslerini tırnaklarıyla yırttılar, başlarını kayalara vurdular. Laç'ın koyu karanlığı ağıtların ağırlığı altında dayanılmaz bir hal aldığında Mürşit Mırto antik kubaçi tabancasını çekerek mağaradan çıktı.
''Hey Kali, Ali Mevali, Kerbela'dan beter oldu Dersim'in hali.'' diyerek karanlığa karıştı.
Katır yolunu izleyerek Munzur suyuna doğru ilerledi.
''Tüfekleri bırakın soframa gelin, beyniniz açtır, beyniniz fikrime muhtaçtır. Aç beyin tüfeğin koludur.
Karanlıkta yüzünü göstermeyen kayalara bağırmak, birbirlerini öldüren insanlara seyirci kaldıkları için onları lanetlemek geldi içinden. Öğürerek kusuyormuşçasına uçurum dibine doğru sarkan dev bir kayanın yanında durdu, yıldızlara baktı.
Herkes sonunu anlatsın bana diye mırıldandı. Gökyüzü kahramanlık edip durmasın tepemizde. Herkes aldığı her soluğun hesabını versin bana. Sabah güneşini çocuk kanıyla karşılayan insanın çarkına işerim ben.
Uçkurunu çözdü, dere dibine doğru işedi şorul şorul.
Tufanıma kurban ederim tüfeklerinizi. Ölüm eken, ölüm biçen namlularınızın yivsetini çürütürüm bu şerefli sarı suyla. Baykuştan başka bütün kuşlar sustu. Sessizliğe sığındı kurbağalar. Cahilliğimi, sefaletimi ayan eden sessizliğe hayranım ben. Kartalın kırılan gururundan evvel serçenin açlığını düşünürüm. Her buğday başağında 50 fikir var. Tarlanın sesini duymayan insanın vicdanı dert olmuş dünyanın başına. Herkes ayan etse suçlarını, suçsuz bir tek insan kalmaz yeryüzünde. Çıplaklığından utanmaz hiç kimse. Bütün suçları toplar, iki cihanın en güzel alim elbisesini dikerim kendime. Ateşe girer, yanan suçların alevinde arınırım.
Etrafına bakınarak karanlığı dinledi, çarığını çıkardı. İyice genişleyen taban deliğinden yıldızlara baktı.
Bu deliği gören bir tek yıldız yoktur koskoca gökte. Bu deliğin görmediği bir tek yıldız var mı bu güzel kubbede? Delik değil mübarek, şahlar şahı, sultanlar sultanı, Cemşid'in kadehi sanki.
Munzur Irmağı'na gitmekle mağaraya dönmek arasında kararsızlık geçirdi. Dilini çarığının tabanındaki deliğe soktu.
Mağaralar yine sahiplerine kavuştu. Tüfek insanı mağaraya sokar. İnsanı mağaradan çıkaran, peygamberleştiren ateş nerededir?
Neredesin aslan Eminepar, ses ver. Slepet'in sesini duyunca iyimserlikle dolup taştı yüreği.
İnsanlığa yakın bir yerdeyim diye bağırdı. Beni aramaktan vazgeç Slepet. Bırak da ilim çiçeklerinden ilim peteğine bal taşıyayım biraz.
Senin balına kurban olur bu dersim diye çıka geldi Slepet. Yanında Yavan'dan başka iki kişi daha vardı. Karanlıklarda zaman öldürme Arp Birto diye çıkıştı Yavan. Büyük medeniyet savaşı başladı. Dersimin sana ihtiyacı var.
Medeniyet savaşı mı diye bağırdı ihtiyar. Tüh senin kokmuş kurtlanmış temeline. Çocukların göz bebeklerine yöneldi namlularınız ki haberiniz yok. Cahilliğinizi bile doya doya yaşayamadınız. Yaşasaydınız bir başka yola girerdiniz belki. Kitabınızın ilk kelamı mezarınız olmuş.
Mürşid'in suçlamalarını dinler gibi görünen Yavan, geceyi Munzur Irmağı'nın batı yakasında geçirmeyi ve bir hafta içinde yeni sığınma yerleri hazırlamayı düşünüyordu. Ordu Dersim'in her tarafında hareket halindeydi. Ölüler çoğalacak, kısa zamanda bir yığın kadın ve çocuk açıkta kalacaktı. En iyisi kazmaya küreye sarılmak, her gece sığınacak bir yer hazırlamaktı. Mırto'yu dinlemenin zamanı değildi. Hemede cıve keje bağlı silahlı kolun kaldığı mağaranın önünden katırını aldı. Munzur'a yöneldi. Yol yapımında zorla çalıştırılan Dersimlilerin uyuduğu çadırların yanından geçti. Munzur'un batı yakasındaki uçuruma tırmandı. Katırını bitişik üç kayanın arasındaki çalılıklara bağladı. Avke ile kızının kaldığı ine geldiğinde şafak sökmek üzereydi. Gülümsedi. Gül kuyusuna geldim diye iç geçirdi. İnin ağzındaki kayayı kıpırdattı, sürüne sürüne girdi içeri. Seslendi. İnin insan sıcaklığından yoksun olduğunu anlayınca çakmağını yaktı. Anayla kızın yokluğu karşısında afalladı. Kuşku ve endişe anaforu bir kafayla ocağın külüne bastırdı elini. Kül sıcak değildi, inden hemen çıktı, kayayı yerleştirdi. Şifayla Gule'nin kaldığı mağaraya koştu, açık olan giriş deliğinden içeri süzüldü. Ayak seslerinden uyanan Şifa ayağa fırladı, boynuna sarıldı Yavan'ın.
''Avke ile fincan nerededir?''
''İnlerinde yok mu?'' diye telaşlandı Şifa. Gule'nin uyanışını dikkatle izleyen Yavan, ''Baktım yok.'' dedi.
''Munzur kıyısında dolaşan tek bacaklı bir kadın var. Geçenlerde Avke'yi görmüş. Gel bir gece bende misafir kal.'' demiş dedi Gule.
''O kadın buralara mı geldi?''
''O kadının tek ayağındaki hüner dağ keçisinin dört ayağında yoktur.''
Gule'nin bu yargısından topal kadının her iki gizli yeri de bildiği sonucunu çıkardı Yavan. Savaş başladı. O kadın bu iki yeri askere söylerse hepinizi kurşuna dizerler, haberiniz olsun.
Söylemez dedi Şifa. Tek ayağının bin derdi var. Bin dermanın izindedir. Bizim izimize, inimize tenezzül etmez.
Ne çabuk tanımışsın o kadını.
Geldi bu ocağın başında oturdu diye Gule'ye baktı Şifa. Uzun süreden beri gizli tutulan bir sırrı açığa vurmuş gibiydi. Bir gece boyu sohbet etti, sabaha doğru gitti. Karanlığı seven, derdinin değerini bilen bir kadındır.
Endişelerinden sıyrıldı, ferahladı biraz. Uykudan kalkmış taze kadın kokusunun kavrulmuş buğday kokusu kadar aziz ve leziz olduğunu düşündü. Uyuyan çocukların yanında oturdu. Keçinin kıtır kıtır yaprak yiyişini dinledi. Yarı uykulu, alımlı, yumuşacık bir duruşla
"Dersim yine ayak altında kaldı yavo" dedi Şifa. "Bütün gün tüfek seslerinde, gümbürtülerdeydi kulaklarımız. Anlat neler oldu?"
''Gündüz dışarı çıkmayın, ateş yakmayın, savaş başladı.'' diye ağzını açarak esnedi canavar. ''Kırmızı Dağ asker çıktı, millet Laç Deresi'ne sığındı. Kutu Deresi'nde, Kalan Deresi'nde de çok adam var.''
''Asker şimdi nerededir?'' dedi Gule.
''Büyük yığınaklar yapmışlar, asker hareket halindedir. Sos Benki, Alzoniki, Velolare, Gülşen Kömünü yaktılar. Aşağı Rostan'da yukarı Rostan'ı, Dergover'i de yıktılar.'' Bu yanda durum daha kötüdür. Hormek, Diztaş, Hemzik uşağının ötesindeki bütün köyleri, tarlaları yaktılar. Bakışları büyüdü, korkuyu ve çaresizliği çağrıştıran uçuk renkler belirdi alınlarında. Önceden sözleşmişçesine uyuyan çocuklara baktılar aynı anda.
10 günlük yiyeceğimiz var yavo dedi Şifa.
Dişimizi biraz sıkarsak 20 gün yeter bize.
Ateşli bir arzuyla Gule'yi süzdü Yavan.
Savaş zamanıdır dedi, ana baba günüdür. Başıboş, sahipsiz hayvanların çoğaldığı bir zamanda ben sizi aç bırakmam. Savaşın kurduğu kurtlar sofrasında bana da bir yer var.
Ocağı eliyle yoklayan Şifa, külün altında ateş var dedi, sen açsın, süt ısıtayım da ekmekle karnını doyur.
Kadınları süzdü zevkle, sıcacık bir yuvada olmanın verdiği doyumsuz bir duyguyla yutkundu. Hiçbir şey kadının getirdiği ışığın ve bereketin hakkını veremezdi. Kadın hiç kimsenin düşünemediği derecede zengin bir hazineydi. İşleyen her namlunun ana derdiydi kadın.
36. Ayrımın sonu. Sayfa 349.